Ayrım 22.
Gavroş öndeki tel örgüyü düzen altında tutan taşları biraz kımıldattı. Telin birbiri üzerine düşen iki ucu ayrıldı. Çocuklar emekleyerek girin dedi. Misafirlerini özenle kafesin içine soktu. Sonra kendisi de onların arkasından sürünerek içeri girdi. Taşları yaklaştırdı. Aralığı sıkıca kapattı. Üçü de hasırın üzerine uzanmışlardı. Ne kadar küçük olurlarsa olsunlar hiçbiri burada ayakta duramazdı. Mahzen faresi hala Gavroş'un elindeydi. Şimdi dedi uyuyun bakalım şamdanı söndüreceğim. İki kardeşin büyüğü Gavroş'a teli göstererek bu nedir ki acaba efendim diye sordu. Gavroş ciddiyetle fareler için dedi uyuyun artık. Gene de bu pek küçük yaratıkların eğitimi için birkaç söz eklemek ihtiyacını duydu anlattı. Bunlar bitki bahçesinin şeyleri. Yırtıcı hayvanlar için kullanılıyor. Bir dükkan dolusu var bunlardan. Bir duvarın üzerine çıkmak, bir pencereye tırmanmak, bir kapının altından geçmek yeter. Bunlardan istediğin kadar var orada. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da oh ne güzel sıcacık diye mırıldanan küçüğü yorganın bir ucuyla örtüyordu. Memnun bakışlarını yorganın üzerine dikti. Bu da gene bitki bahçesinden dedi. Bunu maymunlardan aldım. Sonra büyük oğlana üzerine uzanmış olduğu çok kalın, fevkalade ustalıkla örülmüş hasırı gösterdi. Bu zürafanın hasırı. Bir süre sustuktan sonra devam etti. Bütün bunlar hayvanlarındı, onlardan aldım. Bu onları hiç üzmedi. Onlara fil için alıyorum dedim. Gene bir süre sustuktan sonra duvarların üzerinden geçer, hükümeti umursamazsın, olur biter, işte bu kadar dedi. İki çocuk kendileri gibi yersiz yurtsuz, kendileri gibi tek başına, kendileri gibi çelimsiz yaratığı, ürkek şaşkın bakışlarla süzüyorlardı. Hem sefil hem de mutlak kudrete sahip bir hali vardı. Kendilerine tabiat üstü gibi görünüyordu. Yüzünde yaşlı bir soytarının bütün yüz büzüştürmeleri en saf, en sevimli gülümsemeyle karışıyordu. Gözü pek, yaratıcı kudret sahibi bir yaratıktı bu. Çocukların büyüğü çekine çekine polisten korkmuyor musunuz efendim diye sordu. Polis denmez, aynasız denir çocuk. Küçüğün gözleri açıktı ama hiç sesini çıkarmıyordu. Büyüğü ortada, küçük de hasırın ucunda olduğu için Gavroş bir anne davranışıyla onu yorganla örttü, başının altındaki hasırı eski paçavralarla yükseltti, çocuğa yastık yaptı. Sonra büyüğe doğru döndü. Nasıl, burası pek rahat değil mi? Büyük oğlan kurtarılan bir melek ifadesiyle Gavroş'a bakarak ya evet dedi. Sırılsıklam olan zavallı çocuklar ısınmaya başlıyorlardı. Gavroş durun hele dedi. Siz niçin ağlıyordunuz öyle bakayım? Küçüğü abisine göstererek bunun gibi bir yumurcak neyse ona sözüm yok dedi. Ama senin gibi bir delikanlı için ağlamak ahmaklık. Danalar gibi ağlanır mı hiç? Çocuk canım dedi ne yapalım gidecek evimiz yoktu. Gavroş yumurcak diye üsteledi. Ev denmez palas denir. Sonra da gece öyle yapayalnız kalmaktan korkuyorduk. Gece denmez zindan denir. Çocuk teşekkür ederim efendim dedi. Gavroş dinle bak diye devam etti. Sakın bir daha hiçbir şey için dırlanma değil mi? Ben size bakarım. Ne kadar eğleneceğiz bir bilsen. Yazın benim bir arkadaşla Nave ile Glasier'e gideriz. Mendirekte yıkanırız. Austerlitz köprüsünün önünde salların üzerinde çırılçıplak koşarız. Çamaşırcı kadınları kudurtur bu. Bağırırlar, öfkelenirler. Ah bilsen ne gülünç olurlar. Gidip iskelet adamı görürüz. Hala yaşıyor. Şanzelize'de. Bu adamcağız son derece sıskadır. Sonra sizi tiyatroya da götürürüm. Frederick Lametre götürürüm sizi. Biletlerim var, aktörleri tanıyorum. Hatta bir kere bir piyeste oynadım. İşte öyle bir sürü yumurcaktık. Boyalı bir bezin altında koşuşuyorduk. Bu da deniz oluyordu. Benim tiyatroda iş bulurum size. Gidip vahşileri görürüz. Bu vahşiler gerçek değil elbette. Kıvrımlar yapan pembe dar fanila elbiseleri var. Dirseklerinde de beyaz iplikle örülmüş yırtık yerler görünüyor. Ondan sonra da operaya gideriz. Parayla tutulmuş şakşakçılarla birlikte gireriz içeri. Operada alkışçı takımı çok iyi hazırlanmıştır. Şakşakçılarla caddeleri dolaşmam ben. Düşün, opera görmek için 20 metrelik verip bilet alanlar var ama onlar kas kafalılar. Mıymıntı derler onlara. Sonra da gidip giyotini seyrederiz. Size celladı gösteririm. Mare sokağında oturuyor Bay Sanson. Kapıda bir mektup kutusu var. Ya çılgınlar gibi eğleniyor. Bu arada Gavroş'un parmağına reçine damladı. Ona hayatın gerçeklerini hatırlattı. Hay kör şeytan dedi. İşte fitil tükeniyor. Dikkat! Aydınlanmak için ayda bir metelikten fazla ayıramam. Yatar yatmaz uyumak gerekir. Paul de Kock'un romanlarını okumaya vaktimiz yok. Bir de üstelik ışık sokak kapısının aralıklarından sızabilir, aynasızlar görür. Çocukların büyüğü hem sonra diye belirtti Gavroş'la konuşmaya, onun sorduklarına karşılık vermeye yalnız o cesaret edebiliyordu. Hasırın üzerine kıvılcım düşebilir, evi yakmamak için dikkat etmeliyiz. Gavroş, evi yakmak denmez dedi. Değirmeni fitillemek denir. Fırtına artıyordu. Gök gürültüsünün gümbürtüsü arasından dev heykelin sırtına çarpan sağanağın sesi duyuluyordu. Gavroş, yaşa yağmur dedi. Evin bacaklarından aşağı kovaların boşaldığını duymak hoşuma gidiyor. Kış çok kas kafalı. Malını ziyan ediyor, emeğini heba ediyor, bizi ıslatamıyor. Bundan dolayı da homurdanıyor o koca su hamalı. Gavroş'un 19. yüzyıl filozofu sıfatıyla bütün sonuçlarını kabul ettiği gök gürültüsünü ima eden bu sözlerinden sonra parlak bir şimşek çaktı. Öylesine parlaktı ki çatlaktan filin karnının içine bir şeyler girdi. Hemen aynı anda da yıldırım gümbürdedi, hem de pek şiddetli. İki küçük bir çığlık attılar, öyle hızla doğruldular ki kafes teli adeta ayrıldı. Gavroş cesur yüzünü onlara doğru döndürdü, gök gürültüsünden faydalanarak bir kahkaha attı. Sakin olun çocuklar, binayı sarsalamayın. İşte şahane bir gök gürültüsü, ha şöyle. Öyle bir şimşek zımpırtısı değil bu. Aferin ulu tanrı, vay canına. Adeta Ambigu tiyatrosundaki kadar güzel. Bunu söyledikten sonra kafes telini düzeltti, iki çocuğu usulca yatağın başucuna doğru itti, boylu boyunca yatırmak için dizlerine bastırdı. Madem ki ulu tanrı kandilini yakıyor, ben de benimkini söndürebilirim diye haykırdı. Uyuyalım çocuklar, delikanlılarım. Uyumamak çok fena bir şeydir. Dehliz pis kokar ya da kibarların dediği gibi ağzınız kokar. Örtüye iyice sarının. Işığı söndürüyorum, tamam mı? Büyük oğlan evet diye mırıldandı. Ben çok rahatım. Sanki başımın altında kuş tüyü varmış gibi. Gavroş baş denmez diye bağırdı. Kütük denir. İki çocuk sıkı sıkı birbirlerine sokuldular. Gavroş onları hasırın üzerine iyice yerleştirdi. Örtüyü de burunlarına kadar çekti. Sonra üçüncü defa olarak kendi kutsal diliyle zıbarın hadi diye emir verdi. Fitili üfledi. Işık daha yeni sönmüştü ki üç çocuğun altında yattıkları kafes teli garip bir titremeyle sarsılmaya başladı. Bakır tellerin üzerinde pençeler, dişler gıcırdıyormuş gibi madeni bir ses çıkaran bir yığın boğuk sürtünmeydi bu. Bunlara her çeşit küçük, ince, keskin çığlıklar da karışıyordu. 5 yaşındaki küçük oğlan tepesindeki bu gürültüyü işitince korkudan buz gibi dondu, abisini dirseğiyle dürttü ama o Gavroş'un verdiği emre uyarak zıbarmıştı bile. O zaman küçük korkuya artık dayanamayarak Gavroş'a seslenmeye cesaret edebildi. Ama gayet alçak sesle soluğunu tutarak, "Efendim?" Gavroş gözlerini daha yeni yummuştu, "Ne var?" dedi. "Acaba bunlar nedir ki?" Gavroş fareler diye karşılık verdi, başını gene hasırın üzerine koydu. Gerçekten de filin iskeleti içinde kum gibi kaynayan fare doluydu. Daha önce sözünü ettiğimiz o kara kara canlı lekelerin ta kendisiydi bunlar. Kandil yandığı sürece ışık onları uzakta tutmuştu ama onların ülkesi olan bu mahzen kararır kararmaz ünlü masalcı Pero'nun taze et dediği kokuyu aldıklarından Gavroş'un çadırına sürüyle saldırmışlar, tepesine kadar tırmanmışlardı. Sanki bu değişik cinsten telleri delmeye çalışarak çadırı kemiriyorlardı. Küçük bir türlü uyuyamıyordu. Gene efendim dedi. Ne var? Fare dediğiniz nasıl bir şeydir? Fare dediğimiz sıçan yani. Bu karşılık çocuğu biraz rahatlattı. Daha önce beyaz sıçanları görmüş, onlardan korkmamıştı. ama gene de sesini yükseltti. Efendim? Gavroş gene ne var diye sordu. Niçin kedi almıyorsunuz? Gavroş bir tane almıştım, buraya getirmiştim ama onu da yediler dedi. Bu ikinci açıklama birincinin bütün etkisini yok etti. Küçük yeniden titremeye başladı. Gavroş'la onun arasındaki konuşma dördüncü defa başladı. Efendim, ne var? Kimi yediler? Kediyi. Kediyi kimler yedi? Fareler. Sıçanlar mı? Evet, fareler. Çocuk kedileri yiyen bu sıçanlardan dehşete düşmüştü. Bu sıçanlar bizi de yerler mi acaba efendim? Gavroş, vallahi yerler dedi. Çocuğun korkusu son haddini bulmuştu. O zaman Gavroş onu yatıştırmaya çalıştı. Korkma sen, içeri giremezler ki. Hem sonra ben buradayım. Al elimi tut. Sesini kes, zıbar uyu. Küçüğün elini abisinin üzerinden doğru uzanıp tuttu. Çocuk bu eli sıkıca göğsüne bastırdı, güvene kavuştu. Cesaretle kuvvetin böyle esrarlı bir geçişi, yayılışı vardır. Etraflarında sessizlik olmuştu. Konuşmalar fareleri ürkütmüş, uzaklaştırmıştı. Birkaç dakika sonra onlar istedikleri kadar geri geldiler. Gürültü kopardılar ama boşuna. Uykuya dalan yavrucaklar hiçbir şey duymuyorlardı. Gecenin saatleri ilerliyordu. Koskoca Bastille meydanını karanlık kaplamıştı. Yağmura karışan bir kış rüzgarı esiyordu. Devriyeler kapıları, yolları, bahçeleri, karanlık köşeleri inceden inceye araştırıyorlar. Başıboş gece serserilerini arayarak filin önünden sessizce geçiyorlardı. Ayakta kımıldamadan, gözleri karanlıklar içinde açık duran canavar, yaptığı hayırlı işten memnun, rüyaya dalmış gibiydi. Uyuyan üç zavallı, yoksul çocuğu havadan, insanlardan koruyordu. İlerideki olayları iyi kavrayabilmek için o tarihte Bastille karakolunun meydanın öbür ucunda olduğunu, filin yanında meydana gelecek olan şeyleri nöbetçinin ne görebileceğini ne de işitebileceğini hatırlamalıyız. Gün doğuşundan hemen önceki saatin sonuna doğru bir adam koşa koşa Saint-Antoine sokağından çıktı, meydanı geçti, Temmuz sütununun geniş tahta perdelerini dolandı, tahta parmaklıkların arasından süzüldü, filin karnının altına kadar geldi. Bir ışık bu adamı aydınlatabilseydi, iliklerine kadar ıslanmış halinden onun geceyi yağmur altında geçirmiş olduğu anlaşılırdı. Filin altına gelince hiçbir insan diline ait olmayan, yalnız bir dudu kuşunun çıkarabileceği acayip bir çığlık attı. Bu çığlığı bir kere daha tekrarladı. Bu çığlığın aşağıda verdiğimiz imlası ancak pek az bir fikir verebilir. Kirikikyu. İkinci çığlığa filin karnından berrak, neşeli, genç bir ses karşılık verdi. Evet. Deliği kapatan tahta hemen yerinden oynadı, filin ayağından aşağı inen bir çocuğa yol verdi. Çocuk gelip büyük bir çeviklikle adamın yanına düştü. Gavroş'tu bu. Adam da Montparnasse. Şu kirikikyu bağırmasına gelince çocuk Bay Gavroş'u istersin derken bunu demek istemişti besbelli. Gavroş bunu duyunca sıçrayarak uyanmıştı, yataklığından emekleyerek teli bir parça aralayıp dışarı çıkmıştı. Sonra teli gene sıkı sıkı kapatmış, kapağı açmış, aşağı inmişti. Adamla çocuk gecenin karanlığında sessizce birbirlerini tanıdılar. Montparnasse sana ihtiyacımız var demekle yetindi. Gel bize yardım et. Sokak çocuğu başka açıklamada bulunulmasını istemedi. Ben hazırım dedi. Her ikisi de Montparnasse'ın az önce çıkmış olduğu Saint-Antoine sokağına doğru yürüdüler. O saatte sebze haline gitmekte olan zerzevatçı arabalarının uzun dizisi arasından hızla sağa sola kıvrılarak ilerliyorlardı. Bostancılar arabalarında salatalar, sebzeler arasında çömelmiş, yarı uyuklar haldeydiler. Şiddetli yağmur yüzünden gözlerine kadar keçelerinin içine gömülmüşlerdi. Bu yabancı yolculara bakmıyorlardı bile. 3. Bir kaçışın heyecanlı olayları. İşte gene o gece Force hapishanesinde olanlar şuydu. Babe, Brujon, Gelemer ve Thénardier arasında, Thénardier her ne kadar tek başına ayrı hücredeyse de bir kaçış tasarlanmıştı. Babe işi daha o gün kendi hesabına yürütmüştü. Bunu Montparnasse'ın Gavroche'a anlattıklarından öğrenmiştik. Montparnasse onlara dışarıdan yardım edecekti. Brujon bir ceza odasında bir ay tek başına ceza çektiğinden bir kere orada ip örmeye, ikincisi de tasarıyı uygun hale getirmeye vakit bulabilmişti. Eskiden hapishane disiplininin tutukluyu kendi başına bıraktığı bu insafsız sert yerler dört taş duvardan, taş bir tavandan, taş döşeli bir zeminden, demir bir karyoladan, demir parmaklıklı ufacık bir çatı penceresinden, demir kaplı bir kapıdan meydana gelirdi. Adı da zindan hücresiydi. Ne var ki zindan hücresi sözü pek korkunç görüldü. Şimdi bunlar demir bir kapı, demir parmaklıklı küçük bir pencere, demir bir karyola, taş döşeli bir zemin, taş bir tavanla taş dört duvardan meydana gelmiştir. Adı ceza odasıdır. Öğleye doğru içeri biraz ışık girer. Görüldüğü gibi zindan hücresi olmayan bu odaların tek sakıncalı yeri, çalıştırılmaları gereken insanların orada düşünmeye bırakılmalarıdır. Demek ki Brujon düşünmüştü, ceza odasından bir iple çıkmıştı. Şalman avlusunda pek tehlikeli diye ün kazandığı için onu yeni binaya yerleştirdiler. Orada bulduğu ilk şey gölemer oldu, ikincisi de bir çivi. Gölemer yani suç, çivi yani özgürlük. Brujon hakkında bir fikir edinmek zamanı geldi. İnce yapılı bir görünüşü vardı. Uzun uzun tasarlanmış bir bitkinlik içindeydi. Terbiyeli, okşayıcı bakışlı, yırtıcı gülüşlü, son derece akıllı, sinsi bir delikanlıydı. Bakışı iradesinden, gülüşü yaratılışından geliyordu. Sanatında ilk çalışmaları damlar üzerinde olmuştu. Çatıları soyan ve yağmur oluklarını sığır işkembesi denen usulle çalan kurşun sökücülerin mesleğinde büyük ilerlemelere yol açmıştı. Bir kaçış teşebbüsünü uygun hale getiren bir şey daha vardı. Tam o sırada dam aktarıcılar hapishane damlarından bir kısmını elden geçirip yeni lehimlerle tamir etmekteydiler. Saint Bernard avlusu Saint Louis avlusuyla Charlemagne avlusundan kesin olarak ayrılmış değildi. Başka bir deyimle kurtuluşa doğru köprüler, merdivenler vardı. Dünyada görülebilen sıvaları en çok çatlaklı, en eski bir yapı olan yeni bina hapishanenin en zayıf noktasıydı. Duvarlar öylesine güherçileyle yenmişti ki yatakhanelerin kubbelerini tahta ile kapamak zorunda kalmışlardı. Çünkü oradan kopan sıvalar yataklardaki mahkumların üzerine düşüyordu. Bütün bu eskiliğine rağmen yeni binaya en tehlikeli sanıkları kapatmak, hapishane dilinde denildiği gibi zor davaları oraya yerleştirmek hatasında bulunuyorlardı. Yeni binada üst üste dört yatakhane, bir de havadar yer dedikleri tavan arası vardı. Belki de Fors tükünün eski bir mutfağından kalma geniş bir ocak bacası zemin kattan başlayıp dört katı geçiyor, yaslatılmış bir fil ayağı gibi durduğu her yatakhaneyi ikiye bölüyor, sonra gidip damı deliyordu. Gülemer'le Brujon aynı yatakhanedeydiler. İhtiyat olarak onları alt kata yerleştirmişlerdi. Bir tesadüf sonucu karyolalarının başı bacaya dayanıyordu. Thénardier'de tam onların tepelerinde şu havadar yer denilen tavan arasında bulunuyordu. Kültür Saint Catherine sokağında itfaiye kışlasının az ötesinde hamamın kapısı önünde duran bir yolcu çiçeklerle tahta saksılarda ağaççıklarla dolu bir bahçe görür. Bu bahçenin sonunda yeşil pancurlarla süslü Jean-Jacques'ın yazlık ev hayalini andıran değirmi kubbeli, iki kanatlı beyaz bir bina meydana çıkar. Bundan 10 yıl öncesine gelinceye kadar bu köşkün üzerinde siyah, yüksek, dehşet verici, çıplak bir duvar yükselirdi. Köşk bu duvara yaslanmıştı. Fors hapishanesinin devriye yolunun duvarıydı bu. Beyaz köşkün arkasından görünen bu duvar, Barke'nin arkasından görünen Milton gibiydi. Dipnot, değersiz eserler veren Fransız şairi. Ne kadar yüksek olursa olsun onun ötesinde göze çarpan daha da kara bir dam boydan boya duvarı aşıyordu. Bu yeni binanın damıydı. Orada demir parmaklıkların koruduğu dört çatı penceresi görülüyordu. Bunlar da havadar yerin pencereleriydi. Damda bir baca vardı. Yatakhanelerin içinden geçen bacaydı bu. Bu çatı katı tavan arası şekline sokulmuş, demir parmaklıklarla, kocaman çivilerle dolu, demir kaplı kapılarla kapatılan büyük bir sofa gibiydi. Buraya kuzey ucundan girildiği vakit solda 4 çatı penceresi, sağda da pencerelerin tam karşısında oldukça geniş aralıklı, dar koridorlarla ayrılan adam boyuna kadar duvarla, ondan sonra dama kadar demir parmaklıkla çevrili 4 köşe birer hücre vardı. Thénardier 3 Şubat gecesinden beri bu hücrelerden birindeydi. Uyutucular çetesinin meşhur ettiği şaraptan, içine uyutucu bir madde karıştırılan, rivayete göre Derun'un icat ettiği o şaraptan, hangi suç ortakları ile bir şişe ele geçirip de oraya gizlemeyi nasıl başardığı hiçbir zaman öğrenilemedi. Pek çok hapishanede bir takım görevliler vardır ki görevlerine ihanet ederler, yarı zindancı, yarı hırsızdırlar, kaçmalara yardım ederler, polise sadakatsizlik gösterirler, mahkumları taşıyan arabadan onları kaçırarak hizmetlerini böylece değerinin çok üstünde satarlar. İşte küçük Gavroş'un başıboş dolaşan çocukları evine aldığı gece, Brujon'la Gelömer de Babet'in sabahtan kaçtığını, Montparnasse'la birlikte onları sokakta beklediğini biliyorlardı. Yavaşça kalktılar, Brujon'un önceden bulduğu çiviyle yataklarının dayandığı bacayı delmeye başladılar. Sıvalar Brujon'un yatağının üzerine döküldüğü için duyulmuyordu. Gök gürültüsüne karışan sağanak kapıların rezelerini sarsıyordu, hapishanede korkunç işe yarar bir gürültü yapıyordu. Mahpuslardan uyanmış olanlar uyur gibi yaptılar, Gelömer'le Brujon'un işlerini yürütmelerine göz yumdular. Brujon becerikliydi, Gelömer güçlüydü. Koğuştan ışık alan parmaklıklı hücrede yatan nöbetçiye en ufak bir ses gelinceye kadar duvar delinmiş, ocak geçilmiş, bacanın üstündeki deliği kapatan demir tel örgü zorlanmış, iki korkunç eşkıya dama çıkmışlardı. Yağmur rüzgar şiddetini arttırıyordu, dam kaygan bir hal almıştı. Brujon, ferteyi çekmek için ne güzel bir gece dedi. 6 ayak genişliğinde, 80 ayak derinliğinde bir uçurum, onları devriye yolunun duvarından ayırıyordu. Bu uçurumun dibinde nöbetçinin parlayan tüfeğini görüyorlardı. Bacanın az önce büktükleri demir çubuklarına Brujon'un zindanda ördüğü ipin bir ucunu bağladılar, öbür ucunu devriye yolunun duvarı üzerinden attılar, bir sıçrayışta uçurumu açtılar, duvarın kirişine tutundular, duvarı açtılar, birbiri peşinden ipten aşağı hamamın bitişiğindeki damın üzerine kaydılar, İpi kendilerine çektiler, hamamın bahçesine atladılar, avluyu geçtiler, kapıcının kordonu sallanan vasistasını ittiler, kordonu çektiler, sokak kapısını açtılar, kendilerini sokağa attılar. Daha 3 çeyrek saat önce çivileri ellerinde, tasarıları kafalarında, karanlıklar içinde yataklarında ayağa kalkmışlardı, birkaç dakika sonra o yakınlarda dolaşan Babe ile Montparnasse'ın yanına gelmiş bulunuyorlardı. İpi çekerken koparmışlardı, bir parçası damdaki bacaya bağlı kalmıştı. Bundan bir de avuçlarının derisinin iyice yüzülmesinden başka hiçbir zararları olmamıştı. O gece bir türlü anlaşılamayan bir şekilde Thénardier'e de haber verilmişti, o da uyumuyordu. Sabahın saat 1'ine doğru o kapkaranlık gecede damın üzerinden, yağmurun kasırganın içinde, hücresinin tam karşısındaki tavan arası penceresinin önünden iki gölgenin geçtiğini gördü. Gölgelerden biri bir an penceresinin önünde durakladı. Brujon'du bu. Thénardier onu tanıdı, anladı. Bu ona yetti. Hırsızlık için adam öldürmek, gece silah tehdidiyle tuzak kurmak suçuyla tutuklu bulunduğu için göz hapsindeydi. 2 saatte bir değişen nöbetçi dolu tüfekle hücresinin önünde dolaşıyordu. Havadar yer bir duvar kandiliyle aydınlatılıyordu. Mahpusların ayağında 50 libra ağırlığında bir çift pranga vardı. Her gün öğleden sonra saat 4'te bir gardiyan, yanında 2 buldogla, o tarihte bu iş böyle yapılıyordu, onun hücresine geliyor, yatağının yanına 2 librelik bir kara ekmek, bir testi su, bir çanakta, içinde birkaç tane çingene baklası yüzen, etsiz, yağsız bir çorba bırakıyordu. Prangalarını gözden geçiriyor, demir parmaklıklara vuruyordu. Bu adam köpekleriyle gece 2 defa daha geliyordu.